أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين kardeşler fıkhı daha iyi anlamak için ihtilafı daha iyi anlamak için bu fıkhın nereden geldiğini, hangi merhalelerden geçtiğini, ne olduğunu iyice kavramamız lazım. Ve özellikle de mezhepler denen bir şeyler var. Şafii deniyor, Hanefi deniyor, Maliki deniyor, Hanbeli deniyor. Yani bu mezhepler neyin nesidir, ne zaman çıktı, nasıl oldu? Bunları da iyi kavramamız gerekiyor. Ta ki fıkhı iyice anlayalım. Kardeşler bu mezheplerin çıkışı şu şekilde olmuş. Normalde Allah-u Teala Celle Celaluhu bizlere dinini öğretirken, ahkamını indirirken, yani namaz olsun, oruç olsun, haram olsun, helal olsun, ticaret ahkamı olsun, evlilikle ilgili ahkam, boşanmayla ilgili ahkam ve hayatımızın her bir alanında bizi ilgilendiren ahkam, yani İslam'a göre nasıl davranmamız gerekiyor, neler haramdır, neler helaldir, neyi nasıl yapmamız lazım, bütün bunları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirerek Resulullah Efendimiz'e ne yapıyordu? Bildiriyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla, Kur'an yoluyla ne yapıyordu? Bildiriyordu. Yani inen ayetlerle, Kur'an-ı Kerim ile bildiriliyordu. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de vahiy yoluyla ona sünnet öğretiliyordu. Birisi hem sözlü olarak, hem de yani menşe'i olarak, geliş olarak Allah tarafından Kur'an-ı Kerim geliyor. Manen ve lafzan. Yani hem manası Allah'tan hem de lafzı Allah'tan Kur'an-ı Kerim geliyordu. Aynı zamanda bunun gibi yine manen Allah'tan ama lafzen Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ona sünnet öğretilmiştir. Yani mesela Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken normalde ayette farz olan yerler anlatılıyor. İşte abdeste kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın diyor. Kollarınızı dirseklerle beraber yıkayın. Başınızı meshedin, ayaklarınızı yıkayın diyor. Farz bu kadar geliyor. Peki ağza su vermek, buruna su vermek, üçer defa yapmak, işte başı tamamıyla meshetmek, kulakları da işte başla beraber silmek, sağdan başlayıp sola doğru gitmek sırayla, tertibiyle ve buna benzer ahkam nereden gelmiştir? Bu işte Resulullah'tan gelmiş aleyhissalatü vesselam'dan. Peki bunu yaparken kafasına göre mi yaptı? Arzusu öyle isteği böyle olduğundan dolayı mı? Yok. Bu da Allah tarafından vahiy yoluyla gelmiş. Resulullah Efendimiz'e öğretilmiş aleyhissalatü vesselam. Ona vahiy gelmiş. Bunun fiili ve bunun sözleri de Resulullah Efendimiz'e aittir. Ama neticede hepsi Allah tarafındandır. Çünkü bir ayette diyor وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى O heva hevesinden konuşmaz. Onun söylediği yani verdiği talimatlar tamamıyla vahidir. Allah tarafından gelir. Mesela bir hadiste ne diyor? El muslimu men selim el muslimune min lisani ve yedi. Müslüman, Müslümanların elinden ve dininden emin olduğu kimsedir. Ya da la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahi ma yuhibbu li nefsi. Kişi kendi nefsi için sevdiğini, kardeşi için sevmedikçe iman etmiş olmaz diyor. Bu sözü kendisinden mi söylüyor? Yok. Bu da Allah tarafından gelmiş. Ama sözler Resulullah Efendimiz'e aittir. Ama elhamdülillahi rabbil alemin, arrahmanirrahim, maliki yevmiddin. Söz ve mana nereden gelmiş? Tamamıyla Allah tarafından gelmiş. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim geliyordu. Onu ümmetine öğretiyordu. Yani sahabe-i kirama okuyordu, öğretiyordu. Aynı zamanda bunu sünnet ile destekleyerek yani açıklama yaparak gerek sözlü olarak gerek fiili olarak mesela diyor sallu kema raitumuni usalli ben nasıl namaz kılıyorsam siz de benim gibi aynen namaz kılın. Kalkmış yüksek bir yerde namaz kılmıştır. İşte aynen benim kıldığım gibi kılın demiştir. Sahabelere ne yapmıştır? Örnek olmuştur. Mesela hac meselesinde huzu anni menasikekum demiş. Benden bu hac ibadetlerinizi alın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ihrama girdi, nasıl tavaf ettiği, nasıl sa'i yaptı, nasıl şeytan taşladı, neler söyledi, neler etti, hepsi nedir? Sünnet yoluyla böyle öğretiliyordu. Sözlü olarak söylediği şeylere ne deniyor? Hadis deniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözlü şeylere hadis deniyor. Fiili olarak yaptığı şeylere de sünnet deniyor. Fiili sünnet, yani kendisi gerçekleştirmiş. Bir de onun gözü önünde bazı şeyler yapılıyordu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ses çıkarmıyordu, itiraz etmiyordu. Yani bir nevi muvaffakat ediyor, bir beis yok anlamında. Buna da takriri sünnet deniyor, takrir. Ne gibi? Mesela akşam ezanı okunduğu zaman sahabe-i kiram işte geçip iki rekat namaz kılardı bazıları. Hemen direğin önüne geçiyor, akşam farzından önce geçiyor, iki rekat namaz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylememiştir onlara. Ne olmuştur? Takriri sünnet olmuştur. Daha sonra da teyit etmiştir isteyen, hani kılabilir diye. Ya da mesela Resulullah aleyhisselatü vesselam kendisi sarımsak yememiş, soğan yememiş. Çünkü vahiy geliyor, meleklere eziyet olmasın diye. Ama yiyen kimselere de bir şey söylememiş. Demek ki bu ne oluyor? Takriri sünnet oluyor. Yani yenebilir. Resulullah'ın izni vardır anlamında. Budur. Yani izin verdiği şeyler. İşte sünnet de üçe ayrılıyor. Sözlü sünnet var. Fiili sünnet var. Bir de takriri sünnet. Yani gözüyle görüp de itiraz etmediği, ses çıkarmadığı demediği şeyler. İşte ne sahabe-i kirama din öğretilirken bu iki kanal var. Başka bir kanal yok. Kur'an vardır ya da sünnet vardır. Ve sahabe bu şekilde dinlerini öğreniyorlardı. O zaman mezhep denen bir şey yok. Herkes tek mezhep üzere. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Taklit ediyor. Bakıyorlar nasıl namaz kılıyor, onun gibi namaz kılıyorlar. Nasıl ibadet ediyor, onun gibi ibadet ediyorlar. Bir sorun ortaya çıktığı zaman gidip sorarlarmış. Ya Resulullah böyle böyle oldu, nasıl yapayım diye soru sorarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara beyan ediyor ve mesele bitiyor. Tabii yani o zaman şeriat mazdarı deniyor, kaynağı iki tanedir. Bir Kur'an, iki sünnet. Sahabe-i kiram döneminde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra ne oldu? Tabii tabiinden insanlar geldi. Yani Resulullah'a yetişmemiş olan insanlar var, sonradan İslam'a girdiler. Bazı küçük çocuklar İslam'da büyüdüler. Ve tabii onlar din öğrenmek istedikleri zaman ne yaptılar? Sahabenin ileri gelenlerine gittiler. Sahabenin ileri gelenleri vardı, alimleri vardı sahabe arasında. Yani ilimde derinleşmiş olan, bütün sahabe aynı ilim üzere değildi. Sahabeden mesela 4 halife, yani Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum. Bu 4 halife müştehit alimlerdendi, büyük, yani ulemadandı sahabe arasında. Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Ömer, Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. İşte Abdullah bin Abbas mesela. Hazreti Ayşe mesela, Resulullah Efendimiz'in eşi, aleyhissalatü vesselam'ın eşi. Mesela Muaz bin Cebel, Zeyd bin Thabit mesela, Zeyd bin Sabit gibi, Ebu Musa el-Eş'ari gibi vesair, böyle sahabeler vardı. Bunlar da sahabenin ileri gelenleriydi. Yani ilimde derinleşmiş, alim olan kimseler. Tabi'in sorusu olduğu zaman ve de yeni bir hadise ortaya çıktığı zaman ne yaparlarmış? Dini sormaya gittikleri zaman rastgele bir sahabeye sormazlar. Giderler sahabenin alimlerine sorarlar. Hazreti Ali'ye giderler. Hazreti Ali bulamadılar, Abdullah bin Abbas'a giderler. Onu bulamadılar, İşte Ebu Musa el-Eş'ari'ye giderler. Onu bulamadılar, Abdullah bin Mes'ud'a giderler. Yani o büyük kişilere giderler, derlerdi ki şöyle şöyle oldu, nasıl yapacağız? Ve de bu caiz midir? Bu değil midir? Bu sahabeler de ne yaparlarmış? Kur'an-ı Kerim'i tabii çok iyi biliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de varsa bunun cevabı, direkt cevabını veriyorlar. Kur'an-ı Kerim'de yoksa sünnete bakıyorlar. Sünnette bir şey öğrendiler mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den? Onu aktarırlar. Eğer Kur'an'da ve sünnette bulamazlarsa, yeni bir mesele ise bu sahabeler içtihad ederlermiş. İçtihad, o da nedir içtihad? Yani Kur'an ve sünnet ışığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber çokça yaşadıkları için çok da zekiler, çok iyi anlamışlardı Kur'an'ın sünneti. Nerede indiği, neyin üzerine indiği, neyi kastediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl amel etti, bunu çok iyi kavradıkları için gelen meseleleri de Kur'an ve sünnet ışığı altında içtihad ederek ne yapıyorlardı? Çözüyorlardı. Tabi yeri geliyor bazen toplanıyorlardı. Mesela Hazreti Ebubekir'e bir soru soruluyor halifeyken, cevabını bilmiyor, diyor ki bir dakika sabret diyor. Sahabenin ileri gelenlerini topluyor. Mesela Bedir savaşına katılan bu fakih olanları topluyor ve diyor ki kardeşler diyor böyle bir soru soruldu bana, bu konuda malumatınız var mı? Kur'an'ı çok iyi biliyor. Sünnetten belki yani benim duymadığım bir hadis olabilir. Ve hatta sünnette de yoksa nasıl çözelim? Yani sizce nedir? İstişare eder ve ona göre fetva verdi. Bazen bakıyorsunuz bütün sahabe aynı görüşte ittifak ediyor. Buna icma denir. Bazen de ihtilaf ediyorlardı. Birisi diyor ki bana göre caizdir. Öbürü diyor ki bana göre caiz değildir. Şeklinde ihtilaflar olabiliyordu. Tabi ihtilaf sebepleri de var, ona da geleceğim. Yani demek istediğim sahabenin ileri gelenlerine gidiyorlar. Onlardan soruyorlar tabi'in. Ve ona göre amel ediyorlardı. Onlar da Kur'an sünnet ışığında onlara fetva veriyorlardı. Sahabe-i kiram tabi dağıldılar. Hazreti Osman döneminde dağıldılar. Niçin dağıldılar? Cihada gittiler, İslam'ı anlatmaya gittiler. O sebeple bazı sahabeler mesela Medine'nin dışına çıktılar. Mekke'ye giden oldu, Taif'e giden oldu, Yemen'e giden oldu İslam'ı anlatmak için, Allah yolunda cihad etmek için. Mısır'a giden oldu, Şam'a giden oldu, Irak fethedildi, Irak'a gidenler oldu. Orada özellikle üç büyük şehir kuruldu. Önce Basra, Kufe kuruldu, daha sonra Bağdat yapıldı. Oralara gittiler. Horasan tarafına gidenler oldu derken dünyada yayıldılar. Hatta Ebu Eyyub el-Ensari geldi ta İstanbul'a kadar. Savaşmaya geldi. 90 belki 90 yaşında veya 86 yaşında burada şehit oldu. Burada vefat etti. Ebu Eyyub el-Ensari, düşünün sahabe, burada ne işi var ta İstanbul'da. Yani sahabeler dağıldılar. Tabi dağılınca bu memleketlere gidince ne oldu? Hangi sahabe, o alim olanlardan hangi memlekette yerleşmişse orada fetva vermeye başladı. Ona soru soruluyor, o da fetva veriyor. Ve böylece onun görüşü yayılmaya başlıyor. Tabi ufak tefek ihtilaflar düşüyor yani. Sahabeler arasında da olsa. Ne oldu? Bu sefer orada değişik mezhepler şeklinde görüşler ortaya çıkmış oldu. Basra'nınki ayrı, hani Kufe'deki ayrı, Şam'daki ayrı, Medine'deki ayrı, işte Mekke'deki ayrı. Tabi esasi noktalarda ihtilaf yok. Teferruat noktasında ihtilaf var. Mesela örnek veriyorum, balık haram mıdır, helal mıdır, kimse böyle bir şey sormaz. Böyle bir şeyde ihtilaf olmaz. Domuz haram mıdır, helal mıdır, bu noktada ihtilaf olmaz. Ama midye haram mıdır, helal mıdır, ihtilaf sebebi olmuş mesela. Ya da işte kadının iddet beklediği zaman, felâsete kuru diyor Allah-u Teala, işte üç kuru beklesinler, kuru diyor. Kuru kelimesi hem hayız anlamına da geliyor hem de temizlik anlamına geliyor. Hangisidir acaba? Bazı sahabeler demişler ki bundan kasıt hayızdır. Kocası ona talak vermişse bir kadına, bir hayız geçirir temizliğe çıkar. Bir hayız daha geçirir temizliğe çıkar. Bir hayız daha geçirir temizliğe çıktı mı tamam, bitti iddet. Geri çevirmemiş olursa artık nikah bitmiş oluyor. Ama bu süre zarfında geri çevirirse nikah kıymadan hayatına devam eder. Bir kısım sahabe dediler ki bu hayızdır. Bir kısmı dediler ki hayır, bu temizlik anlamına geliyor. Biz temizlik addedeceğiz. Yani böyle ihtilaf ne olmuştur? Düşmüştür sahabede. Böyle olunca da her bir mıntıkada artık o sahabenin görüşü ne olmuştur? Yayılmıştır. Mesela Irak'ta, özellikle Irak'ta Hazreti Ali'nin, Abdullah bin Mesud'un, bir de Ebu Musa el-Eş'ari'nin görüşleri daha çok yayılmış. Çünkü oralarda yaşamışlar. Ama Medine'de en çok Abdullah bin Ömer'in görüşleri yayılmış çünkü orada yaşamıştır. Mekke'de Abdullah bin Abbas'ın görüşleri daha çok yayılmıştır çünkü o orada yaşamıştır. Yani hangi sahabe nereye gittiyse onun görüşleri orada yayılmış. Tabi tabiinden de büyük ulemalar yetişti. Süfyan el-Thawri gibi, Hasan el-Basri gibi, Alkame gibi, el-Leyth gibi gibiler, yani bir sürü müçtehit imam, yani bu bizim tanıdığımız müçtehit imamlar kadar böyle büyük alimler yetişti. Sonradan akabinde de büyük bizim tanıdığımız müçtehit imamlar geldi. Kim? Yani Ebu Hanife rahimahullah, işte İmam Şafii rahimahullah, İmam Malik rahimahullah, İmam Ahmed rahimahullah ve başka alimler. Tabi onlar da o sahabelerden öğrendiler. Kur'an, sünnet, sahabeden gelen rivayetler ve tabi usul fıkıh denen, yani fıkhı anlama usulü vardır. O ahkamı kullanarak meseleleri çözmeye başlamışlar. Ve ne olmuştur? Nasıl ki sahabe arasında bazı ufak tefek şeylerde ihtilaf olduysa, bu müştehit imamlar arasında da ihtilaf olmuştur. Aslen bu dört mezhebin dışında başka büyük imamlar da vardır. Fakat onların mezhepleri bizlere gelmemiştir. Niçin gelmemiş? Çünkü talebeleri çok olmamış. Yani böyle biri diğerinden taşıyan büyük çok fazla talebeleri olmamış. Ama Allah-u Teala kimlere nasip etmiş? Özellikle bu dört imama nasip etmiş. Yani Ebu Hanife, Malik, Şafii ve İmam Ahmed'e nasip etmiş, talebeleri olmuş. O talebeler bir sonraki talebelere aktarmışlar. Büyük alimler gelmiş o mezhepte, yazmışlar, çizmişler, öğretmişler ve günümüze kadar da onların mezhebi ne olmuştur? Gelmiştir. Dediğim gibi asli şeylerde ihtilaf etmemişler, teferruat noktalarında ihtilaf etmişler. İnşallah başka derslerde de yani bu ihtilaf sebeplerinin üzerinde de biraz daha durabilirim. Yani niçin ihtilaf olmuş yani mezhepler arasında? Yani elhasıl mezhepler bu anlamdadır, bu şekilde çıkmış. O yüzden bazıları mesela ne yapıyor? Bilmeyince bu meseleyi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hanefi'di diyor. Ya diyorsun yani nasıl Hanefi oluyor? Ebu Hanife ne zaman yaşamış? Ben bilmiyorum, bize öyle dediler. Hanefi'di. Halbuki Ebu Hanife rahimeullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yani 80 sene sonra geldi. Yani Hicri 80 yılında doğmuştur. Hicri 150 senesinde vefat etmiştir. Mesela bizim beldemizde biraz yani ilmi kıt olan diyelim ya da cahil mi diyelim bir hoca varmış. Onu yani bahsediyorlar da bir konuşmasında tabii bizim beldede iki mezhep sahibi var. Şafiler ve Hanefiler var. Demiş ki iki tane hak mezhep var, onun dışında yok. İşte bu mezhepler de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şafii ve Hanefi demiş. Şafii işte وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِي Fecr suresinde. Bak orada وَالشَّفْعِ diyor Şafii yani. Bir de حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Dua var. İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği yani حَنِيفًا. Bu da Ebu Hanife işaret ediyor. Hanefi. Bir tanesi demiş hocam yanlış yaptın demiş. Yani İmam Malik'in de ismi geçiyor. Fatiha'da okuyoruz ya Maliki Yevmiddin. Yani Maliki mezhebi de yok mu demiş. Biraz durmuş, he doğru doğru onu da katabiliriz demiş. Üç tane mezhep var arkadaşlar demiş. Tabii başka birisi biraz da ilmi geniş olsa diyecek ki İmam Ahmed'in de mezhebi zikrediliyor. Çünkü İsa Aleyhisselam diyor ki yeti imbad ismu Ahmed. Yani benden sonra Ahmed adında bir peygamber gelecek diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani onu bilmiş olsaydı dörte çıkartabilirdi. Biraz daha bilgili birisi gelse o kene min şiatihi yani Musa Aleyhisselam'ın şiasından da yani fırkasından da anlamında bir de şia mezhebini de katabilir yani aslında. Bu isim benzerliği ya da isim farklılığı var, adam zannediyor ki mezhep zikrediliyor. Halbuki alakası yok. Ve şef'i vel vetri şef'i çift demektir. Çift diyor orada diyor bak Şafii'den bahsetti diyor. Hanif yani Allah'a ortak koşmayan demektir o diyor Hanefi'yi bak kastetti diyor. Yani buna benzer. Yani demek istediğim hani bu bilmeyen insanlar ne diyor? Ya taassuba giriyor ya da diyor ki işte Resulullah Hanefi'ydi diyor aleyhissalatü vesselam. Ama bu mezhepler sonradan ortaya çıkmış olan o da ne demek? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şeriatı yorumlama yani o alimler gelen fetvalara cevap verirken sahabeden gelen o ilimlere göre yani şey yapmış, çalışmışlar, tabii büyük emekler harcamışlar o büyük müçtehitler. Alim seviyesine gelmişler ve fetva vermeye başlamışlar. Tabii ihtilaflar düşmüş. Bunun da sebeplerine geleceğim. Mezhepler bu şekilde çıkmış. İnşallah gelecek dersimde bu mezheplere karşı bakışımız nasıl olmalıdır? İhtilaf niçin, nasıl gerçekleşti? Bunun üzerinde de inşallah biraz duracağım. وَاَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ